Ayırım 44, sayfa 322. 47. Herkesin ayrı ayrı olduğu ne varsa Arnhem'da tek kişide birleşir. Sonraki haftalar Diotima'nın salonu yeni ve çok büyük bir canlılık kazandı. İnsanlar paralel eyleme ilişkin en yeni haberleri almak ve şu yeni adamı görmek için gelip gidiyorlardı. Bu kişi Diotima'nın kendine adadığı Alman uyruklu bir Karun, zengin bir Yahudi, şiir yazan, kömür fiyatlarını belirleyen ve Alman İmparatorunun şahsi dostu olan tuhaf bir insandı. Gelenler yalnızca Kont Langsdorff'un çevresine ve diplomasiye mensup hanımlarla beyler değildi. Burjuva'nın ekonomi ve düşünce dünyası da geniş ölçüde bu çekiciliğe kapılmıştı. Böylece daha önce birbirlerinin varlıklarından habersiz olan Eve, dili uzmanları ile besteciler, tüccarlar ve papazlar, her birinin kafasında yarışlar, borsa kurları ya da seminerler gibi farklı şeyler bulunan insanlar karşılaştılar. İşte o zaman daha önce hiç olmamış bir şey oldu. Bunların her biriyle kendi dilinde konuşabilen bir adam vardı. Bu adam da Arnhem'di. Arnhem, ilk toplantının başındaki tedirgin edici izleniminin üzerine sonraki resmi toplantılardan uzak kaldı. Ama resmi olmayan toplantıların da hepsine katılmadı. Çünkü çoğu kez kent dışında oluyordu. Doğal olarak bir sekreterlik görevinden artık söz edilmiyordu. Arnhem bu fikrin öyle kendisi için de uygun olmayacağını Diotima'ya şahsen söylemişti. Diotima, Ulrich'e ancak bir iktidarı zorla gasp etmiş biri gözüyle bakabiliyordu. Ama Arnheim'in kararına boyun eğdi. Arnhem gelip gidiyordu. 3 ya da 5 günde bir, sanki o arada hiçbir şey olmamışçasına Paris'ten, Roma'dan, Berlin'den dönüyordu. Diotima'nın evinde olup bitenler onun yaşamından sadece küçük bir kesitti. Ama Arnhem bu kesite ayrıcalıklı davranıyordu ve bütün kişiliğiyle onun içindeydi. Büyük sanayicilerle sanayi, bankacılarla da ekonomi üzerine konuşabilmesi son derece doğaldı. Ancak Arnhem aynı sınırsızlıkla moleküler fizik, mistisizm veya güvercin avı konusunda da sohbet edebiliyordu. Olağanüstü bir konuşmacıydı. Bir kez başladı mı, tıpkı insanın sözcüklerin kalıbına dökülmeyi gereksinen her şeyi söylemeden yazmakta olduğu kitabı elinden bırakamaması gibi sözünü bitiremezdi. Ama sessizce soylu, akıcı bir konuşma tarzı vardı. Bu tıpkı kıyısına koyu renk çalılar dikilmiş bir dere gibi kendi kendisi için hüzünlenen bir tarzdı. Ve çok konuşmaya aynı zamanda bir tür gereklilik de kazandırıyordu. Arnheim'in okumuşluğu ve belleği gerçekten alışılmadık kapsamdaydı. Uzmanlara kendi bilgi alanlarının en ince ipuçlarını verebilirdi. Öte yandan İngiliz, Fransız veya Japon soylularının en önemlilerini de tanıyordu. Ve yalnızca Avrupa'daki değil, fakat Avustralya ve Amerika'daki yarış ve golf alanları hakkında da bilgi sahibiydi. Böylece kaçık ve zengin bir Yahudi, seyrine gelmiş olan dağ keçisi avcıları, at terbiyecileri ve saray tiyatrolarında devamlı loja sahipleri bile Diotima'nın evinden saygı ve takdir ifadesiyle başlarını sallayarak ayrılıyorlardı. Ekselansları bir defasında Ulrich'i bir köşeye çekip şöyle dedi. Biliyor musunuz, yüksek soylular sınıfının son 100 yıldır özel öğretmenleri açısından şansı pek yaver gitmedi. Eskiden bu öğretmenler daha sonra büyük bir bölümü ansiklopedilere girmiş olan kişilerdi. Ve bu öğretmenler beraberlerinde müzik ve resim öğretmenlerini de getirmişler. Onlar da şükran borçlarını ödemek için bugün eski kültürümüz diye adlandırılan şeyleri yaratmışlardı. Ama yeni, halka açık okullardan sonra ve özür dileyerek söylüyorum, benim çevremden gelen insanlar da doktor unvanını almaya başladıklarından bu yana özel öğretmenler kötüleşti. Gençliğimiz sürün ve domuz avına çıkmakta, ata binmekte ve güzel kadınların peşine düşmekte çok haklı. İnsan gençse eğer buna karşı söylenebilecek pek bir şey yok. Fakat eskiden evlere gelen özel öğretmenler gençliğin bu gücünün bir bölümünü düşünce ve sanat konularının üstüne de sürünler kadar düşülmesi hedefine yöneltirlerdi. Bugün eksik olan işte bu. ekselanslarının aklına bunlar gelmişti. Bazen böyle şeylerin geldiği olurdu. Ansızın tamamen Ulrich'e döndü ve sözlerini şöyle tamamladı. Bütün bunlar burjuva ile soylular sınıfını, her ikisinin de zararını olmak üzere birbirinden ayıran o uğursuz 48 yılının işi. Ekselansları topluma kaygıyla bakıyordu. Parlamentoda muhalefetin konuşmaları sırasında sözcüler ne zaman burjuva kültürüyle övünseler öfkeleniyordu. Ve gerçek burjuva kültürü soylular sınıfında bulunabilse bunu memnuniyetle karşılardı. Ne var ki zavallı soylular sınıfı burjuva kültüründe hiçbir şey bulamıyordu. Bu kültür ona karşı kullanılan görünmez bir silahtı. Ve soylular sınıfı bu gelişme boyunca iktidarı gittikçe daha çok yitirince sonunda Diotima'ya gelindi ve başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar. Kont Leinsdorf gelip gidenlere baktığında bazen yüreğinde üzüntüyle bunları hissediyordu. Bu evde kendisine verilmiş olan görev fırsatının çağ ciddiye alınmasını yeğlerdi. Ulrich, ekselansları bir zamanlar yüksek soylular sınıfı özel öğretmenlerinden ne çektiyse şimdi de burjuva aydınlardan onu çekiyor diyerek onu teselliye çalıştı. Aydınlar burjuvaya yabancı olan kişiler. Lütfen herkesin şu Doktor Arnheim'ı nasıl şaşkınlıkla karşıladığına bir bakın. Oysa Kont Leinsdorf bütün o zaman zarfında zaten sadece Arnheim'a bakmıştı. Üstelik bu artık düşünen bilinç sahibi biri de değil, dedi Ulrich bu şaşkınlığın üzerine giderek. Bu sadece insanın ayağından tutup basbayağı dokunabileceği bir gökkuşağı gibi bir fenomen. Aşktan ve ekonomiden, kimyadan ve kayak sandalıyla gezilerden söz ediyor. Bir bilim adamı, bir toprak sahibi ve bir borsacı. Kısacası hepimizin ayrı ayrı olduğumuz şeyler. Onda tek kişide birleşmiş. Böyle olunca da şaşkınlığa kapılıyoruz. Ekselansları galiba başınızı iki yana sallıyorsunuz öyle mi? Ancak ben zamanın ilerlemesi diye adlandırılan ve ne olduğunu hiç kimsenin araştırmadığı şeyin onu getirip yanı başımıza bıraktığından eminim. Başımı size sallamadım diye düzeltti ekselansları. Yalnızca Doktor Arnheim'ı düşünüyordum. Ne olursa olsun onun ilginç bir kişilik olduğunu teslim etmek gerekiyor. 48. Arnheim'ın ünlü olmasının üç nedeni ve bütünün sırrı. Fakat bütün bunlar aslında yalnızca Doktor Arnheim kişiliğinin doğal etkisiydi. O büyük boyutlu bir adamdı. Çabaları gerek yeryüzünün, gerekse bilginin kıtalarına yayılmıştı. Filozofları, ekonomiyi, müziği, dünyayı, sporu, her şeyi biliyordu. Kendini beş dilde akıcı bir biçimde ifade ediyordu. Dünyanın en ünlü sanatçıları onun dostlarıydı. Ve yarının sanatını da henüz daha yeni filizlenirken, fiyatı fırlamadan önce satın alıyordu. İmparatorluk sarayına girip çıkıyor, işçilerle sohbet ediyordu. Çağdaş mimarlık sanatıyla ilgili bütün dergilerde resimleri çıkmış olan en modern üslupta bir villaya veya düşünülebilecek en ücra sınır bölgelerinden birinde de neredeyse Prusya düşüncesinin çürümüş beşiği gibi gözüken eski ve köhne bir şatoya sahipti. Böylesine bir yaygınlık ve kapsayıcılık çok ender olarak insanın kendi edimleriyle birlikte gelir. Fakat Arnheim bu konuda bir istisnaydı. Yılda bir veya iki kez yurtluğuna çekilir ve orada düşünsel yaşamının deneyimlerini kaleme alırdı. Şimdiye kadar hatırı sayılır miktarda yazmış olduğu bu kitaplar ve incelemeler çok aranıyor, yüksek tirajlara ulaşıyor ve pek çok dile çevriliyordu. Çünkü insan hasta bir doktora güvenmez ama kendi başının çaresine bakmayı bilmiş birinin söylediklerinde doğru yanların bulunduğu düşünülür. Bu Arnheim'ın ününün birinci kaynağıydı. İkincisi ise bilimin özünde yatıyordu. Bilim bizde haklı olarak çok saygındır. Ancak insanın kendini böbreklerin çalışmasını araştırmaya adaması her ne kadar kesin kes bütün bir yaşamı doldurabilirse de kimi anlar, belki manis diye adlandırılabilecek anlar vardır ki insan böbreklerle halkın bütününün bağıntısını anımsamak gereğini duyar. Almanya'da Goethe'nin bu kadar çok alıntılanmasının nedeni de budur. Ancak bir akademisyen yalnızca bilgin olmakla kalmadığını, aynı zamanda yaşayan ve kıvançla bakan bir ruhun da sahibi bulunduğunu özellikle göstermek istediğinde bunun en iyi yolu bilinmesi insanı yalnızca onurlandırmakla kalmayıp yükselmekte olan bir hisse senedi gibi daha da çok onur kazandıran yazılara atıfta bulunmaktır. Ve böyle durumlarda Paul Arnheim'dan yapılan alıntılar gittikçe daha bir benimsenmekteydi. Arnheim'ın kendi genel düşüncelerinde destek bulmak amacıyla bilimin çeşitli bölgelerine yaptığı yolculuklar en ciddi talepleri elbet her zaman karşılamıyordu. Gerçi bu yolculuklar büyük bir okuma dağarcığından oyun oynarcasına yararlanma becerisini gözler önüne sermekteydi. Ama bir uzman bu girişimlerde hevesli bir amatöre ait çalışmanın, gündelikçi terzi elinden çıkma giysinin daha dikişiyle gerçek bir atölyeden gelen bir giysiden ayırt edilebilmesi gibi kolayca ayırt edilmesini sağlayan o küçük yanlışları ve yanlış anlamaları bulabiliyordu. Ama bu durumun uzmanların Arnheim'a hayranlık duymalarını engellediği sonucu çıkarılmamalı. Uzmanlar çok bilmişliklerini yansıtan ifadelerle gülümsüyorlardı. Arnheim onları tümüyle yeni çağa ait biri, bütün gazetelerin söz ettikleri bir adam ve bir ekonomi kralı olarak etkilemekteydi. Edimleri eski kralların düşünsel edimleriyle karşılaştırıldığında yine de çok üstündü. Ve bu uzmanlar alanlarında ne de olsa Arnheim'kinden farklı bir yere sahip bulunduklarını söyleyebilmenin borcunu, onu düşünsel bağlamda derinlik ve özgünlük sahibi bir adam, bir dahi ya da doğrudan evrensel bir kişilik olarak adlandırarak ödüyorlardı. Erkeklerin kendi aralarında bir kadın için onun kadınlarca beğenilen bir güzelliğe sahip olduğunu söylemeleri ne anlama gelirse bu da bu anlama geliyordu. Arnheim'ın ününün üçüncü kaynağı ekonomi alanındaydı. Ekonomi denizinde yol alma deneyimine sahip yaşlı kaptanlarla arası fena sayılmazdı. Onlarla büyük bir iş bağlaması gerektiğinde kendisi bu işe onların arasından en kaşarlanmış olanlarını sokardı. Gerçi bu kaptanlar tüccar olarak Arnheim'ı fazla takdir etmezlerdi ve kısa ve tombul diliyle akıcı konuşmasını pek beceremeyen, buna karşılık iyi bir işin kokusunu ta uzaklardan ve en küçük belirtilerden alan babasından ayırmak için ona veliaht derlerdi. Bu babadan korkarlar ve ona saygı duyarlardı. Ama veliahtın onlardan beklediği ve dahası doğrudan iş görüşmesi niteliğindeki görüşmelerin de içine kattığı felsefi talepleri duyduklarında gülümserlerdi. Arnheim, yönetim kurulu toplantılarında şairlerden alıntılar yapması ve ekonominin insanın öteki çabalarından ayrı tutulamayacak, sadece ulusal, kültürel, dahası içsel yaşamın sorularının oluşturduğu büyük bağlam içerisinde ele alınabilecek bir şey olduğunda ısrar etmesi yüzünden kötü bir ün sahibi olmuştu. Ne var ki yaşlı kurtlar bütün bunları gülümsemeyle karşılasalar bile genç Arnheim'ın özellikle işlere kattığı bu türden bir çeşniyle kamuoyunu artan ölçüde meşgul ettiğini bütünüyle görmezlikten gelemiyorlardı. Bütün ulusların, bütün büyük gazetelerinde bazen ekonomi, bazen politika, bazen de kültür sayfalarında onun hakkında herhangi bir haber çıkıyor, kaleme aldığı bir çalışma övülüyor, bir yerlerde yaptığı dikkate değer bir konuşma hakkında bilgi veriliyor, bir hükümdar ya da sanat derneği tarafından kabul edilişi anlatılıyordu. Ve kısa zamanda büyük iş adamlarının sessiz ve sanki çifte kilitli kapılar ardında izlenimini uyandıran çevrelerinde dışarıda sözü Arnheim kadar edilen biri kalmamıştı. Ayrıca sayın başkanların, yönetim kurulu başkanlarının, genel müdürlerin ve banka, maden eritme ocakları, holding, maden işletmeleri ve gemicilik şirketleri müdürlerinin iş dünyalarında hep söylendiği kadar kötü niyetli insanlar olduklarına da inanılmamalıdır. Bu kişilerin çok gelişmiş olan aile duygularının dışında yaşamlarının iç mantığı paranın mantığıdır. Ve bu da çok sağlıklı dişleri ve azla yetinen midesi bulunan bir mantıktır. Bu insanların hepsi zırhlı gemilerin, süngülerin, majestelerin ve ekonomi bilmeyen diplomatların yerine arz ve talebin özgür oyununa bırakılacak bir dünyanın çok daha iyi bir dünya olacağına inanmışlardı. Dünya nasıl ise öyle olduğundan ve eski bir ön yargıya göre önce kişinin kendi yararına, ancak ondan sonra bu yolla herkesin yararına hizmet eden bir yaşam, soylu davranışlardan ve devlete bağlılıktan daha çok değerli bulunduğundan ve ahlaki bakımdan devlet görevleri kişisel olanlara göre daha yüksek tutulduğundan sözü edilen iş adamları bunları hesaba katmayacak son kişilerdi. Ve bilindiği gibi silahların da konuştuğu gümrük müzakerelerinin veya görevcilere karşı kullanılan askerin kamunun esenliği bakımından sağladığı yararları olanca güçleriyle kendileri için de kullanıyorlardı. Gel gelelim bu yolla iş sonunda felsefeye varır. Çünkü günümüzde bir felsefeye yaslanmadan başkalarına zarar vermek ancak suçluların gösterebileceği bir cesarettir. Böylece iş adamları da genç Arnhem'da kendi işleri bağlamında bir tür Vatikan temsilcisi kimliği görmeye kendilerini alıştırmışlardı. Arnhem'in eğilimlerini inceden alaya almaya her zaman hazır oluşlarının yanı sıra onun kişiliğinde ihtiyaçlarını bir psikoposlar toplantısında da bir toplum bilinciler kongresinde olduğu kadar iyi temsil edebilen birine sahip bulunmak hoşlarına gitmekteydi. Hatta sonunda Arnhem onlar üzerinde kocasının o usandırıcı mesaisinden bir parça sıkılan ama herkesin hayranlığını topladığı için yine de yararı dokunan güzel ve kültürlü görünüşlü bir eşinkine benzer bir etki yaratmıştı. Şimdi buna ek olarak bir de kömür fiyatlarına ve kartelleştirme politikasından kaynaklanma sorunlara uygulanmış Materlingçi ya da Bergsoncu felsefelerin etkisi düşünüldüğünde babasının elçisi olarak gönderilen bu nedenle de sözlerinin sonuna kadar dinlenmesi gereken genç Arnhem'in Paris, Petersburg ya da Cape Town'daki sanayi toplantılarında ve müdürlük bürolarında ne kadar ağırlık sahibi olduğu anlaşılabilir. İş bağlamındaki başarılar hem önemli hem de gizemliydi. Ve bütün bunlar adamın olağanüstü önemine ve talihine ilişkin bilinen söylentinin doğumuna yol açmıştı. Arnhem'in başarıları üzerine daha başka şeyler de anlatılabilirdi. Örneğin Arnhem'in kendilerine yabancı ama önemli bir konu olan ekonomiye pek güvenilir olmayan bir file bakan, adamlar gibi bakan diplomatların aksine bu konuya doğuştan fil bakıcısı birinin kaygısızlığıyla davrandığı söylenebilirdi. Arnhem'dan çok ender olarak yarar sağlamalarına bakmadan karşılarında sanki bir sanat koruyucusu varmışçasına davranan sanatçılardan söz edilebilirdi. Nihayet hakçası hayranlıklarıyla Arnhem'i büyük bir adam haline getirdikleri gerekçesiyle herkesin kendilerinden söz etmesi gerektiğine inanan gazetecilerden söz edilebilirdi. Oysa farkında değildiler ki durum aslında tam tersiydi. Çünkü birileri kulaklarına su kaçırmıştı. Onlar da zaman içindeki tarihe tanıklık ettikleri sanısına kapılmışlardı. Arnhem'in başarısının temel kaynağı hep aynıydı. Zenginliğinin büyüsü ve kişiliğinin önemine ilişkin söylentiyle kuşatılmış olarak hep alanlarında ondan üstün insanlarla ilişki kurmak zorundaydı. Ama alana yabancı biri olarak onların alanlarına ilişkin şaşırtıcı bilgileriyle hep kendini beğendirmişti. Ve şahsında onların dünyası ile varlığından habersiz oldukları başka dünyalar arasında ilişkiler sergileyerek onları ürkütmüştü. Böylece özel insanlardan oluşma bir toplum karşısında bir bütün ve bütünsel bir insan niteliğiyle etki yaratmak Arnhem'in doğası olmuştu. Kimi zaman endüstri ve ticaret alanlarında bir tür Weimar veya Floransa dönemini teknik, bilim ve sanatlardaki tek tek edimleri şahıslarında birleştirecek ve yüksek bir bakış açısından yönlendirebilecek yetenekte güçlü ve zenginliği artırabilen kişilerin önderliğini düşlediği oluyordu. Bunun için gerekli olan yeteneği kendinde hissediyordu. Kanıtlanabilir ve tikel bir konuda hiçbir zaman üstün olmamak, buna karşılık akıcı ve her an kendini yenileyen bir denge aracılığıyla her durumda üste çıkabilmek gibi bir yeteneği vardı. Bu belki de bir politikacının temel yeteneğiydi. Fakat Arnhem bunun derin bir sır olduğundan da emindi. Bunu bütünün sırrı diye adlandırıyordu. Çünkü bir insanın güzelliği de neredeyse tümüyle kanıtlanabilir ve tikel olan da değil ama küçük çirkinliklerden bile yararlanan o sihirli bir şeyler de yatar. Bunun gibi bir insanın iyiliği ve sevgisi, saygınlığı ve büyüklüğü de yaptığı işten neredeyse tamamen bağımsızdır. Hatta bu nitelikler o insanın her yaptığını soylulaştırabilecek niteliktedir. Yaşamda bütün gizemli bir biçimde ayrıntılardan önce gelir. Sıradan insanlar erdemlerinden ve kusurlarından oluşa dursunlar. Büyük insan niteliklerini kendisi büyük kılar ve başarısının sırrı bu başarıyı hizmetlerinden ve niteliklerinden hiçbirinin tam olarak açıklayamaması ise eğer, o zaman bu belli bir güce her türlü dışlaşma biçiminden daha fazla bir şey olan, yaşamdaki bütün büyük şeylerin temelini oluşturan bir gücün varlığına işaret eder. Arnheim kitaplarından birinde bunu böyle tanımlamıştı. Ve bunları yazarken olağanüstüyü eteğinden yakalamış olduğuna neredeyse inanmış ve bu inancını satır aralarında da yansıtmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Petersburg, Petersburg, Cape Town, Japetown, Floransa, Florence, Weimar, Weimar, Weimar,